Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Mordad 1400 Hicri Kameri. Affedersiniz, bugün 31 Mordad 1400 Hicri Kameri. 4 Muharrem 1443 ve miladi takvimle 25 Temmuz 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra Mesut Ketani ve Muhammed Bahtiyar ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Hazarları, dinleyicilerle baş başa meyve ve sebzelerle tanışalım ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bülteniyle beraberiz. Önce önemli haberlerden başlıklar. Seyyid İbrahim Reis'in kabineyi kurmaktaki stratejisini açıklaması... İran savunma sanayisinin yaptırımlar ve tehditlere kesin cevabının gelmesi. Hatipzade, hiçbir İranlı müsteşar Yemen'de bulunmamaktadır. Japonya Dışişleri Bakanı'nın Tahran'a gelişi. Ve Lübnan müftüsü, Amerikan stratejisi dönemi bitmiştir. Şimdi detaylar.
İran Cumhurbaşkanı 13. hükümetin kısa vadeli planında bakanlıkların ötesinde olan 30 meseleye ilişkin çözüm önerilerinden sorulacağını duyurdu. İran Press Haber Ajansı'na göre Seyyid İbrahim Reis'i dün cumartesi günü İslami Şura Meclisi'nde önerilen bakanların genel planını savunan ve onlara karşı çıkanların konuşmalarından ardından şunları söyledi. Bakanlıklar ötesi 30 mesele ve çözümleri ele alınmış ve onunla ilgilenenler ve zamanlamaları da belirlenmiştir. Kadınların kapasitesinden yararlanmasına ilişkin olarak İran Cumhurbaşkanı, hükümet kesinlikle bu konuya dikkat edecektir ve büyük kapasite çeşidi sosyopolitik ve üretim alanlarında kullanılabilecektir, dedi. Seyyid İbrahim Reis'e farklı etnik köken ve gruplardan yararlanmasına ilişkin olarak bu insanların ülkede kapasitelerinden yararlanmalıdır, dedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca koronavirüs ile mücadele ve aşılanma süreciyle ilgilenmeyi 13. hükümet öncelikleri arasında olduğunu belirtti ve yerli ve yabancı aşıların da üretiminin artmasına vurgu yaptı. Tüm dünya ülkeleri ve komşuları ile etkileşime ilişkin olarak reisi, bu konu 13. hükümetin önceliklerinden biridir. Ekonomik dengenin sağlanması ve diğer ülkelerle ekonomik diplomasisinin de etkileştirilmesi, ihracatın artırılması ve geliştirilmesi için zemin hazırlanmalıdır. Böylece üretim ve refah imkanları da sağlanmalıdır açıklamasında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Savunma Sanayi Günü'nü kutlayan bir açıklamada şunları bildirdi. Savunma sanayi, silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve düşmanlardan gelen yaptırım ve tehditlere kararlı bir şekilde yanıt vermek için güçlü bir arenaya ayak bastı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun Halkla İlişkiler bölümüne göre, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun Savunma Sanayi Günü münasebetiyle yaptığı açıklamanın metni şöyle. Savunma Sanayi Günü yerli kapasiteye dayanarak ülkenin savunma caydırıcılık gücünü İran'ın kara, hava ve deniz savunma alanlarında zirveye taşıyan ve dünyadaki hürriyet yanlısı milletler için rol model oluşturan gayretli insanların anılması günüdür. Açıklamada şu ifadelere de yer verildi. Yaptırımlara rağmen ülkenin kararlı ve devrimci gençliğinin iradesi İran'ın askeri ve savunma konumunun yükselmesine yol açmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu yaptığı açıklamada bilimsel cihat ve çeşitli kara, hava ve deniz alanlarında ileri savunma teknolojileri ve stratejik silahların edinilmesi yolunda hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını da vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü, cumartesi akşamı Yemen'de İran'da müsteşarın bulunmadığını vurgularken, istifa eden Mansur Hadi hükümetinin Yemen'de bir İran vatandaşının öldürüldüğü iddiasını yalanladı. Fars Haber Ajansı'na göre Said Hatipzade, istifa eden Mansur Hadi hükümet üyesinin bir İran vatandaşının Yemen'de öldürüldüğü yönündeki açıklamalarını temelden yalan olarak nitelendirirken, Yemen'de saldırganların bombalanması sonucu öldürülecek hiçbir İranlı askeri müsteşarda bulunmamaktadır dedi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü bu tür temelsiz açıklamalar Suudi Saldırgan Koalisyonu'nun korkakça saldırıları karşısında Yemen sahnesinin gerçeğini ve saldırganlığı karşısında Yemenlilerin kararlarını değiştirmez diye vurgu yaptı. Sözlerinin sonunda Hatipzade, ne yazık ki kendilerine Yemenli sananlar kuşatmanın ve ülke halkına karşı savaşın neden olduğu zulme karşı saldırganları cesaretlendirdiğini ve onlara eşlik ettiğini görüyoruz dedi. Suudi Saldırgan Koalisyonu ve paralı askerleri Yemen'e yönelik saldırganlığının başlangıcından bu yana İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'de bulunduğunu defalarca iddia etti. Ancak Yemenli yetkililer tarafından defalarca bu iddialar reddedildi. Suudi rejimi ve müttefikleri Yemen halkının direnişi nedeniyle bugüne dek bu ülkedeki hedeflerine ulaşamamıştır.
Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, cumartesi akşamı İran İslam Cumhuriyeti makamları ile görüşmek üzere Tahran'a geldi. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Japonya'nın İran Büyükelçisi Twitter sayfasında Motegi'nin Tahran'a gelişini hatırlatarak Japonya Dışişleri Bakanı'nın İranlı makamlar ile ikili ilişkileri, Batı Asya meselelerini ve diğer hususlarda konuşacağını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade daha önce şu açıklamada bulunmuştu. Japonya Dışişleri Bakanı İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif daveti üzerine pazar gününden itibaren İran İslam Cumhuriyeti'ne 2 günlük bir ziyaret gerçekleştirecektir. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şöyle bir açıklamada da bulundu. Batı ve Doğu Asya'da iki önemli güç olarak İran ve Japonya'nın ilişkileri her daim önemli olmuştur. İki ülke 90 yıl diplomatik ilişki geçmişlerinde ortak çıkarlar doğrultusunda dostane ilişkilere sahip olmuş ve hali hazırda da ikili ve çok taraflı meseleler hususunda üst düzeyde görüşmeler yapmaktadır.
Lübnan'ın Caferiler Müftüsü, İran'ın bu ülkeyi yakıt gönderme girişimini takdir ederek Lübnan'da Amerikan stratejisi döneminin sona erdiğini ve Fransızların da Amerikalıları taklit etmemesini umduklarını belirtti. Elbise Kalırı'nın verdiği habere göre Şeyh Ahmet Kaplan, yaptığı açıklamalarda ülkenin güneyinde Zahiye bölgesinde yakıt istasyonlarına yakıt ulaştırmayı engelleyenlerin Amerika'dan talimat aldıklarını ve bu girişimin kabul edilemez olduğu bildirildi. Şeyh Kaplan, İran'da yakıt ithali ve alınmasına tepkiler hususunda da şöyle dedi. Saraydan veya lüks gemilerden yoksullara mesajlar gönderen liderler istemiyoruz. Fransızların da Amerikalıların maskesi olmasını istemiyoruz. Çünkü Lübnan düşmemiş ve düşmeyecektir de. İktidar için birçok seçenek bulunmaktadır. Kaplan Lübnan'ın kırmızı çizgi olduğunu ve yapılması gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını da belirtti ve şu açıklamada bulundu. Amerikan stratejisi sona ermiştir. Çünkü biz Lübnan'ı kurtarmak için önerilen seçeneklerin içindeyiz. Bundan sonra Lübnan'ın Amerika'nın boğucu planları uzak bir ihtimaldir. Geçen Perşembe günü Şeyh Hasan Nasrullah'ın İran'dan yakıt almakla ilgili açıklamalarının ardından Beyrut'taki Amerikan Büyükelçisi Dorothy Shea, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'u arayarak Lübnan'a elektrik ve doğalgaz aktarımı iddiasında bulunmuştur.
İran İslam Cumhuriyeti Gümrük İdaresi Sözcüsü Afganistan sınırında bulunan Milek sınır kapısının açık olduğunu bildirdi. İsna'ya göre Seyyid Ruhullah Latifi cumartesi günü Milek sınırının kapatılmasını reddetti ve İran'ın Milek sınırı da dahil olmak üzere Afganistan ile olan tüm sınırları açık ve İran'ın Afganistan ile olan ticaret sınırlarının tamamı aktif dedi. İran Gümrük İdaresi Sözcüsü son günlerde Tasua ve Aşura'dan dolayı tatillere rağmen Milek sınırı aktifti ve ticaret bu sınırdan yürütülüyordu dedi. İran Gümrük Sözcüsü yapılan anlaşmaya göre bu sınır cuma günleri kapalı tutulacak. Bugün ihracat ve transit eşya taşıyan tırlar bu sınırdan geçecekler dedi. İran Gümrüğü'ne göre İran'ın Milek sınırı da dahil olmak üzere Afganistan ile olan 3 ana sınır kapısının çalışmalarında herhangi bir aksama yok ve ticari hareketlilik sürüyor. Bir aydan fazla bir süre önce Afganistan'daki çatışmalar nedeniyle İran ile bu sınırdaki ticaret bir süreliğine askıya alınmıştı.
Kabil Uluslararası Havalimanı'nın durumu hala gergin. CNN haberinin verdiği habere göre Kabil Havalimanı durumu esef verici ve tehlikeli düzeyindedir. Ayrıca Afganistan halkının çaresizliği ile ilgili de görüntüler yayınlanmaktadır. El değiştiren bebekler ve annelerinden ayrılan çocukların görüntüleri medya organları tarafından yayınlanmaktadır. Havalimanı dışındaki kontrol noktalarından geçişin çok zor olduğu da belirtilmektedir. Amerikalı Büyükelçisi, cumartesi günü bu ülke vatandaşlarının cumartesi günü Kabil Havalimanı'na doğru gelmelerini istemişti. Taliban'ın girişinden beri binlerce Afgan ve yabancı uyruklu korkularından dolayı bu ülkeyi terk etmek istiyorlar. Bu arada Amerika ve NATO Afganistan halkının çaresizliğine ve sefaletine bakmayarak güçlere ve teçhizatlarını bu ülkeden çıkarmaya çalışıyorlar.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmede geçen hafta Kahramanmaraş'ta yangına müdahale ederken düşen Rus uçağında hayatını kaybeden Türk ve Rus mürettebat için karşılıklı olarak başsağlığı diledi. Türkiye ve Rusya'nın enerji sektöründeki işbirliğine büyük önem verdiğini belirten Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu alandaki işbirliğinin nişanelerinden olan Türk akımından gaz akışının arttırılmasını beklediklerini ifade etti. Afganistan'daki gelişmelere de değinen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havaalanı'nın güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde gelecekte de devam ettirebileceklerini, Türkiye'nin sürdüreceği bu sorumluluğun başta uluslararası kamuoyu ve Afgan halkı olmak üzere tüm tarafların endişelerinin giderilmesine katkı sunacağını dile getirdi.
Sağlık Bakanlığı'nca günlük koronavirüs tablosu covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 282.857 COVID-19 testi yapıldı. 19.351 kişinin testi pozitif çıktı. 232 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı da 13.163 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %73.78, ikinci doz aşı uygulananların oranı ise %56.33 olarak kayda geçti.
Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale edildiğini duyuran İstanbul Valiliği, yangının çıkış sebebiyle ilgili de soruşturma başlatıldığını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yangını kontrol altına alındığını açıkladı. Alınan bilgiye göre Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.
Suriye kuzeyindeki silahlı bir grup son bir hafta içerisinde yaptığı operasyonda 5 Türkiye ordusu askerine ve 3 Türkiye destekli militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Afrin kurtarıcı güçleri, Kuva Tahrir Afrin isimli Kürt bir militan grup cumartesi günü böyle bir iddiada bulundu. Bu grup yayınladığı bildiride Türk ordusu ve Türkiye destekli militan gruplarının 14 Ağustos'tan 19 Ağustos'a dek gerçekleştirdiği operasyonlar zayiat verdiğini iddia etti.
Suriye Cumhurbaşkanı Avrupa Parlamentosu heyeti üyesiyle görüşmesinde terörizm ve radikalizmin Avrupa'nın Orta Doğu'daki yanlış siyasetlerinin sonucu olduğunu belirtti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransa Ulusal Rallisi üyesi, Avrupa Parlamentosu üyesi Thierry Mariani ve beraberindeki heyeti kabul etti. Suriye Devlet Ajansı SANA'ya göre görüşmede Suriye ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Beşar Esad, heyet üyelerinin sahadaki durum, yaptırımlar ve uygulanan haksız kuşatma sonucunda Suriye halkının yaşadığı zor koşullara ilişkin sorunlarını yanıtlarken, bu kuşatmanın hayatın her alanına olumsuz etkilerine rağmen Suriyelilerin zorlukları aşabilecekleri yeni fikirler ve çözümler üretmeyi öğrendiklerini belirtti. Suriye lideri Esad, bölgede ve dünyada meydana gelen gelişmeleri analiz etmek ve anlamak için parlamenter düzeyde bir diyalog kurmanın gerekli olduğunu da vurguladı.
Haber kaynakları Siyonist rejim savaş uçaklarının Gazze'deki kimi hedeflere saldırdığı muhabirimizin El Alem kanalından nakden verdiği habere göre Siyonist rejim savaş uçakları Gazze şeridi kuzeyindeki kimi hedeflere saldırdı. Bu rejimin savaş botları da Bit, Lia, Gazze şeridi kuzeyindeki sahillerindeki Filistinli balıkçı teknelerine saldırdı. Al Cazeera kanalı ise şöyle bir haberde yayımladı. İsrail'li savaş uçakları Filistinli grupların Gazze'nin farklı noktalarındaki mevzilerine hedef aldılar. Hamas sözcüsü Fevzi Barom ise Siyonist işgalcilerin direniş mevzilerinin bombalanması ile yenilgilerine ve başarısızlıklarını da örtbas etmeye çalıştığını belirtti.
Ve bültenimizin son haberi Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a Azeri askeri güçlerine çeşitli yönlerden ateş açmakla suçladı. Sputnik'e göre Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 20 Ağustos'ta Ermeni Silahlı Kuvvetleri birimlerinin keskin nişancı silahları, makineli tüfekler ve topçu silahlarını kullanarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine dönemsel olarak ateş açtığını söyledi. Açıklamaya göre ayrıca Şuşa kenti yakınlarında yasa dışı Ermeni silahlı birlikleri Azerbaycan askerlerine ateş açtı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haber bültenimizin sonuna geldik. Şimdi yorumlar.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Orta Asya ülkeleri liderlerinin Afganistan gelişmelerine yönelik tepkileri başlığı altında. Afgan siyasetçilere ve partilerine Taliban ile yeni hükümeti kurma etrafında diyaloglarının devam ettirdiği bir sırada kimi Orta Asya hükümetleri hala Afganistan'daki yeni iktidarın işbirliği hususundaki yaklaşımına tereddütle yaklaşmaktadır. Orta Asya ülkelerinin kaygılarından bir kısmı Taliban'ın geçmişiyle alakalıdır. Bir kısmı da Taliban'ın Afganistan'daki varlığının Orta Asya'daki radikalizmin güçlenmesinde etkili bir faktör olmasından kaynaklanmaktadır. Tüm bu kaygılar ve tereddütler devam ederken Taliban grubu sözcüsü daha önce Afganistan'ın bölge ve dünya ülkeleri için tehdit olmayacağını belirtmiştir. Katar'ın başkenti Doha'da Al Jazeera kanalına verdiği özel röportajda Muhammed Naim Verdek şöyle bir vurguda bulunmuştu. Taliban grubu Afganistan'da bağımsız İslami düzen kurarak böylece halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve halkın hizmetinde olmak istiyor. Taliban sözcüsünün açıklamalarına rağmen Afganistan halkı ve Orta Asya devlet adamları ise Taliban'ın Afganistan'a yerleşmesi ve iktidarının temellerini sağlamlaştırmasını ardından Taliban grubunun gerçek düşünceleri ve tutumlarını yansıtacağını düşünüyorlar. Bölgedeki ve dünyadaki tüm şüphe ve endişelere rağmen son günlerde Orta Asya hükümetleri birbirleriyle Rusya ile ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü yetkileriyle istişarelerde bulunmaktadırlar. Bu istişarelerin amacı ise Orta Asya ülkelerinin Afganistan ile olan sınırlarındaki güvensizlik ve bu ülkelerin siyasi ve sosyal alanlarında aşırılık hareketlerinin yol açtığı bazı güvensizlik durumlarında askeri ve mali yardımların hazır olmasıdır. Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden önce Orta Asya Cumhuriyetlerinin sınırlarında bir dizi güvensizlik ve olaylarının olduğu zaten biliniyordu.
Afganistan içinde ve bu ülkenin sınırlarındaki tüm hareketlenmelere rağmen son birkaç gün içinde Taliban grubu kendine IŞİD, Nusra Cephesi, Hizb-ut Tahrir ve diğer aşırılıkçı akımlar ve tekfirçi terörist gruplardan defalarca aklamaya çalışmıştır. Taliban kendini bu terör gruplarından bağımsız ve muhalif bir örgüt olarak tanıtmıştır. ABD hükümetine bağlı güvenlik ve siyasi kurumların ısrarı üzerine Kabil'de iktidarı ele geçiren Devrik Afganistan Devlet Başkanı Muhammed Eşraf Gani, öyle bir durumda savaşse de Afganistan'ı terk etti ki sloganları Afgan halkı arasında büyük umutlara yol açmıştı. 20 yıl önce Muhammed Eşraf Gani Maliye Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olarak Afganistan'daki mevcut finansal sistemin ana tasarımcılarından biriydi. Bu yolsuzluk ve üst düzey yetkililerin zimmete para geçirme olaylarıyla dolu sistemi, son yıllarda özellikle Afganistan'ın güvenlik çevrelerindeki karar alma düzenini felç etti. Ulusal ve uluslararası düzeyde Eşraf Gani hükümetinin yanlış politikaları politikacıların Kabil hükümetine yönelik umutlarını kaybetmelerine yol açtı. ABD güvenlik güçlerinin Eşref Gani hükümetine bu yanlış politikaları dayattığı ve Afganistan'da Taliban'ın yeniden iktidara gelmesinin önünü açtığı göz ardı edilmemelidir. Bu gerçekler göz önüne alındığında hükümet politikacılarının Afgan halkını ihaneti ve zimmete para geçirmelerinin Taliban'ın Kabil'deki varlığının arkasındaki iki ana faktör olduğunda şüphe bırakmadığı söylenmelidir. Afganistan'da hainlerin varlığının bu ülkenin ve hatta komşu ülkelerin halkları için sorun yaratabileceği artık aşikardır.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz UNIFIL'in İsrail'i eleştirmesi etrafında. Siyonist rejim İsrail'in Lübnan egemenliğini ihlal etmesi ve Suriye'ye yaptığı saldırılar Birleşmiş Milletler Teşkilatı Lübnan Barış Gücü UNIFIL'in eleştirilerine yol açmıştır. Siyonist rejimi İsrail savaş uçakları 21 Ağustos Cumartesi erken sabah saatlerinde bir kez daha Lübnan hava sahasını ihlal ederek Suriye'de saldırılar gerçekleştirdiler. İsrail daha önce de defalarca Lübnan egemenliğini ihlal ederek Suriye'ye saldırmıştı. Siyonist rejim İsrail'in girişimi Lübnan ve Suriye çıkarları açısından ise iki farklı açıdan da ayrı ayrı değerlendirilebilir. Lübnan açısından konuşmak gerekirse bu ülkenin İsrail'e savaşlı olan bir ülke statüsünde olmadığı söylenmelidir. Lübnan'ın Siyonist rejimi İsrail ile son savaşı ise 2006 yılında yaşanmış ve savaşın son bulmasının ardından Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi 1701 kararını onaylamıştır. Bu karar İsrail ve Lübnan Savaşı'nın son bulmasına ve tarafların birbirlerinin egemenlik haklarına saygı duymalarına vurgu yapmıştır. Lübnan Hizbullah Hareketi her daim 1701 kararına bağlı kalmasına rağmen İsrail defalarca bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi kararını ihlal etmiştir. 1701 kararının ihlali özellikle son yıllarda tekrar tekrar yaşanmıştır. Çünkü İsrailliler defalarca Lübnan egemenliğini ihlal ederek Suriye'ye saldırmışlardır. Lübnan son yıllarda defalarca Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in bu ülkenin hava sahasını ihlal etmeleri yüzünden İsrail'i şikayet etmiştir. Ancak Güvenlik Konseyi Amerika'nın etkinliği yüzünden bu hususta hiçbir adım atmamıştır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın sessizliği İsrail'in Lübnan egemenliğini ihlal etme girişimlerine devam etmesine yol açtı. Lübnan egemenliğinin ihlale devam ederken Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü UNIFIL, İsrail'in Birleşmiş Milletler kararını ihlal ettiğini açıkladı. UNIFIL Komutanı Stefan de Gaulle, Tel Aviv'in Twitter sayfasındaki eylemine tepki olarak İsrail savaş uçaklarının Lübnan topraklarına uçuşu 1701 sayılı kararı ve Lübnan egemenliğini ihlal ediyor diye konuştu. De Gaulle, biz ki bir kez daha İsrail ordusunu UNIFIL'in yerli halk arasında gerilimi kontrol altına alma ve güven inşa etme çabalarını da baltalayan bu tür eylemlerin kaçırmaya çağırıyorum diye vurgu yaptı.
İsrail'in eylemi Suriye'nin çıkarları ve güvenliği açısından da değerlendirilebilir. Suriye'de İsrail ile savaşta olmayan ülkeler arasında yer alıyor. İsrail'in Golan Tepelerini işgal etmesine rağmen Şam ile Tel Aviv arasında ateşkes sağlanmış ve iki taraf savaşa girmemiştir. Bununla birlikte Suriye'nin çok uluslu teröristlerle savaş halinde olduğu son 10 yılda İsrail'e Suriye'yi vurma fırsatı verdi. Böylece İsrail Suriye'nin egemenliğini ihlal ederek defalarca saldırıya geçti. İsrail Suriye'ye yönelik saldırılarının direnişe ve İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik olduğunu iddia etse de İsrail'in Suriye'ye saldırıları öncelikle ülkede bulunan terörist grupları desteklemeyi amaçlıyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği ayrı bir mektupta İsrail'in yeni saldırısının Suriye'ye karşı terör savaşını uzatmaya yönelik canice hedefli planlı bir saldırı olduğunu, bu rejimin yıkıcı siyasetlerinin devamı olduğunu belirtti. Mektupta dünya ülkeleri bu saldırıların asıl amacının ABD ordusunun işgal ettiği Kuzeydoğu ve Türkiye kuvvetleri tarafından işgal edilen Kuzeybatı bölgelerindeki teröristlerin ve silahlı grupların ve suçluların moralini yükseltmek olduğunu biliyor denildi. Değerli dinleyiciler, günün siyasi yorumlarının da sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 31 Murdat 1400 Hicri Kameri, 13 Muharrem 1443 ve Miladi 22 Ağustos 2021 Pazar. ...1400 1382 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Muharrem 61'de Abdullah bin Afif, Ubeydullah bin Ziyad tarafından şehit edildi. Ubeydullah bin Ziyad'ın İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı şehit etmesini ilk defa açıkça itiraz eden insan, Kufeli Şiilerden Abdullah bin Afif idi. Ubeydullah bin Ziyad, Kerbela hadisi silsilelerine kendi meclisinde eziyet ettiğinde, Emir-el Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın cesur şiirlerinden ve Kufe zahitlerinden Abdullah bin Afif, Ubeydullah'ın nefret uyandıran haykırışlarını duyunca öfkelendi ve Ubeydullah'ın cevabını verdi. Bu olayı beklemeyen Ubeydullah kibirli bir şekilde onun tutuklanması ve kendi nezdine getirilmesi emrini verdi. Hükümet memurlarının onu tutuklamaları yönündeki çabaları Abdullah kabilesi mensuplarının da desteklemeleri nedeniyle boşa çıktı. Ancak Ubeydullah memurları geceleyin Abdullah bin Afif'in evine saldırdılar ve onu evinden dışarı çıkmaları adından kılıçla şehit ettiler. Önce bugün 22 Ağustos 1698'de Rusya, Polonya ve Danimarka arasında oluşturulan Üçgen Paktı İsveç aleyhinde imzalandı. Önce bugün 22 Ağustos 1818'de İngiliz siyasetçi ve Hindistan sömürgecilerinin ilk genel komutanı öldü. 1732'de dünyaya gelen Hastings Doğu İngiliz firmasında çalışmaya başladı. Bu İngiliz siyasetçi giderek büyük başarılar elde etti. Ta ki 1768'de Bengal Hint Eyaleti hükümeti ona devredildi. 6 yıl sonra Hindistan'da İngiliz Genel Komutanı olarak atandı ve bu görevi 1784 yılına kadar yani 10 yıl boyunca üstlendi. İngilizler Hindistan'da birçok cinayet işlediler ancak Hastings'in bu ülkedeki hükümet yılları İngilizlerin Hindistan'daki sömürgecilerinin en kara yılları sayılırdı. O Hindistan'da birçok bölgeyi işgal etti ve halkı en kötü şartlarla karşı karşıya getirdi ve halkın isyanlarını vahşice sindirdi ve yoğun mali yolsuzluklara da karıştı. Nihayet Hastings'in çizgisinde olanlar ve siyasi rakipleri de onu baskı altına aldılar ve yargıladılar. Önce bugün 22 Ağustos 1860'da televizyon mucitlerinden biri Paul Gottlieb Nipfow Almanya'da dünyaya geldi. Fakir bir ailede büyüyen Paul Gottlieb Nipfow büyük azim ve iradeyle fizik dalında üniversite eğitimini tamamladı. Görüntünün hareketlenmesini sağlamak hedefiyle bir aygıtı icat etmek isteyen Paul Gottlieb Nipfow geniş araştırmalarda bulundu ve nihayet televizyon vericisini icat etti. Nipkow'un icat ettiği televizyon 30 metreye kadar dalgalarını yaymaya kabiliyetine sahipti. Ancak daha sonraları ise ve zamanla televizyon vericilerini yapmayı başardı. Ve bu aygıt ileriki yıllarda diğer bilim adamları tarafından geliştirildi. Bu Alman mucit nihayet 1940'da hayata veda etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Yeni düzenleme meclise getiriliyor. AK Parti gizli hesapların peşine düştü.
Karar.
624 kritik atama.
Star.
Yakın geçmişlerini unutup yeni kaos planlarını devreye soktular.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Cale Özgen Türk, 20 Ağustos tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde ekonomi fay hattında başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Resmi rakamlara göre 40 bine yakın insanın öldüğü Marmara depreminin 22. yılını geride bıraktık. 17 Ağustos'ta yine içi boş açıklamalar yapıldı ancak gerçeği bir kez daha gördük. İstanbul ve çevresini alt üst edecek deprem için 22 yılda hiçbir adım atılmamıştır. Sıradan bir şehir değil İstanbul ve çevresi. Sanayi sektörü üretiminin %40'ı, ihracatın %50'si bu kentten yapılıyor. Vergi gelirlerinin %46'sı burada toplanıyor. İstihdamın %31.9'u da İstanbul'da diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yani Türkiye ekonomisinin kalbi ama durum çok vahim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaya göre ticaret alanları ve üretim tesislerinin %60'ı deprem riski en yüksek bölgede yer alıyor. Ayrıca konaklama tesislerinin %60'ı, eğitim ve kültür kurumlarının, sağlık ve spor tesislerinin %50'ye yakını deprem riski yüksek alanlarda bulunuyor. Bu gerçeği 2 yıl önce İstanbul Sanayi Odası İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da dikkat çekmiş ve 20 bine yakın üyesini uyararak şunları söylemişti. İstanbul'daki tüm sanayi firmalarının hakikaten samimi ve sağlıklı bir check-up'ının yapılması gerekir. Bu check-up neticesinde uygun olmayan firmaların da çok hızlı bir şekilde dönüşümlerinin yapılması lazım. Kabul edelim ki sanayi tesislerimizin İstanbul içerisinde önemli bir bölümü eski binalar ve çok katlı binalar. Her sektörün kendi öz eleştirisini en sağlıklı şekilde yapması gerek. Bu konuda artık üç maymunu oynama dönemimiz bence bitti. Yani bunu söylemezsem ben vebal altına girerim. Hepimizin uyanık kalması lazım. Bu iş hakikaten ülke için, evlatlarımız için bizi bekleyen en büyük risk. Bahçıvan uyardı ama ne yazık ki üyeler destek vermedi, üç maymunu oynamaya devam etti ve hiçbir adım atılmadı. Detaylı bir rapor açıklandı. Korkunç veriler bir kez daha gündeme geldi. Rapora göre Türkiye ekonomisinde yaşanacak kayıp 25 ila 300 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Belediyenin hazırladığı risk haritasına göre sanayi işletmelerinin %12'si depremin en şiddetli yaşanacağı bölümde. Ve hala binaların envanteri yok. Apartman altlarında yıkılması kesin binalarda yüzlerce işçi çalıştıran binaların envantere ihtiyacı var mı? O ayrı soru. Envanter çıktı, binalar tespit edildi diyelim. Güçlendirecek kaynak yok. İstanbul'da çoğunluğu muhalif partilere mensup belediyelerin ciddi desteğe ihtiyacı var. Envanter, kaynak yetersizliği derken büyük deprem yaklaşıyor. Kimi araştırmalara göre binlerce insan hayatına mal olacak. Bu rahatlığı anlamak mümkün değil, hiç adım atılmıyor. Durduk ve ölümü bekliyoruz. 17 Ağustos depreminin faturası Veli Göçer'e, Bozkurt Selin'in faturası da Mehmet Özkan isimli bir müteahhitte kesildi, iş bitti. Türkiye'de yıllardır söyleniyor. Müteahhitlik sektörü yeniden yapılandırılmalı, müteahhitler yetkin değil, sektöre girmenin kuralı yok. Türkiye'de yaklaşık 460 bin müteahhit var, Avrupa'da bu sayı sadece 50 bin. Türkiye'de kentlerin kaderini politikacılar, belediyeler ve müteahhitler belirliyor.
Thank you.
Akif Bekir 20 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde Kimmiş O Erdoğan'ı Dinlemeyenler başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. En hızlı iktidar fedailleri, en ateşli reisçiler bir Fatih Altaylı kadar olamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine rağmen dere yatak derenen yapılaşmaya, şehirlerin gökdelenlere açılmasından yakındı yine. Bu durumu daha önce de aziz millete şikayet etmişti diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sonuncusu Kanal 7'de yayınlandı. Şöyle dedi. Belediye başkanlığımdan beri söylemişimdir. Sakın ha dere yatağına konut yapmayın. Sakın ha dikey mimariye tevessül etmeyin. Aşırı yüksek binalar yapmayın. Fakat onca iktidara yardımcı gazeteci arasından biri de çıkıp şunu sormadı. Kim bunlar? Hangi cüretle Erdoğan'a karşı geliyorlar? Laf dinlememek hadlerine mi? Yoksa bir dış merkezden mi emir alıyorlar? Erdoğansız Türkiye projesinin maşası değillerse dertlerini. İktidara kumpas kurmak, milli iradeyi etkisiz ve başarısız göstermek gibi ajanlık ve beşinci kol faaliyetlerinden soruşturulmaları gerekmez miydi? Ne hikmetse iktidar muhafızlarından bunu isteyen çıkmadı. Savcılara göreve çağıran görülmedi. Bu layakatıyla, bu vurdum duymazlığıyla daha fazla dayanamamış olmalı ki Habertürk'ten Fatih Altaylı dün sessizliği bozdu. Madem öyle görevden alın, dava edin başlığıyla lazım geleni yazdı. İktidar savunucuları utanır mı bilmem ama şu tepkiyi vermek Altaylı'dan önce onlara düşmez miydi? Belediye başkanlığımdan beri dere yataklarına, yerleşmelerine ve yüksek katı mimariye hep karşı çıktım. Bu mealdeki söylemin sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi kalkıp ben belediye başkanlığımdan beri buna karşı çıktım dediği zaman tüm bu süreç boyunca birilerinin kendisini dinlemediği, izlemediği, kulak asmadığı ortaya çıkar. Bu mümkün müdür? Olabilir. Ama o zaman herkesin şöyle bir beklentisi oluşur. Başkanı dinlemeyerek bu felaketlere yol açan sorumluların hesap vermesi gerekir. Hem hukuken hem siyaseten. Erdoğan kendisini 20 yıl boyunca dinlemeyerek kentleri dikine yükseltenlerden ve doğaya karşı hareket edenlerden hesap sormalıdır. Büyük bölümü AK Partili olan bu laf dinlemez başkanların yerine hemen kayyumlar atanmalı, bürokratlar hemen görevden alınmalı ve hepsi birlikte yargı önüne çıkarılmalıdır. Bu söz dinlememenin sonucunda meydana gelen bu büyük felaketlerin bir bedeli olmalıdır. Yerden göğe haklı. Çarpık yapılaşmaya müsaade eden, sebep olan göz yuman yetkililerin yanına kalmamalı. Görevi kötüye kullanmaktan, imar yolsuzluklarının yahut yıkımlardaki ihmal ve kusurlarından dolayı hesap sorulmazsa bile. Bari Cumhurbaşkanı dinlememekten mutlaka hesap sorulmalı. Gökdelenlere gök tırmalayanlar da denir. Ama hiçbiri hızlı, ateşli, reisçilerin bu sessizliği kadar göz ve kulak tırmalamıyor. Haberleri olsun.
Orhan Uğuroğlu 20 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde Erdoğan Biden ile neden görüşemiyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 19 yıldır devlet yönetiminde ne gelenek ne de görenek, ne kariyer ne de liyakat kaldı. Önce şu önemli konuya da dikkatinizi çekeyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında dedi ki bu ara trafik çok yoğun. Örneğin bu hafta sonuna kadar Merkel'le bir görüşmemiz söz konusu. Sayın Putin'le hafta sonunda görüşmemiz söz konusu. Avrupa'dan birçok ülkenin liderleriyle görüşmeler söz konusu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Soruyorum, Erdoğan Biden ile neden görüşemiyor? Erdoğan mı aramıyor, Biden mi aramıyor? Türkiye'nin başına Suriye bataklığı derdini açtıktan sonra Amerika, şimdi de Afganistan bataklığına Türk askerlerini göndermek istiyor. NATO zirvesinde ilk kez yüz yüze yaptığı görüşmede Biden'in Erdoğan'a NATO ve Amerika çekiliyor, Türk askeri Afganistan'da görevlendirilsin dediği Erdoğan'ın da kabul ettiği açıklanmıştı. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisinin sorması üzerine şunları söyledi. Yahu bu adam yalancı ya. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı? Yok. Olmayan bir şeyi savunmak, ortaya koymak. Söyledikleri tek şey var. Oradaki dışişleri yetkilisi yoktu diyor. Ne demek dışişleri yetkilisi yoktu? İlla dışişleri yetkilisinin olması mı lazım? Ben varım orada. Dışişleri kime bağlı? Bana bağlı. Ben konuşuyorum. Kiminle? Amerika başkanıyla.
Muhterem dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Parsül'de yayınlarını chat telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon chat telefonları aracılığıyla Parsül'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsül'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz, ayrıca yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Hakan Ergin isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında Kerbela olayı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin şehit edilişinin yıl dönümü münasebetiyle şu duygu dolu şiiri bizimle paylaşıyor. Hakan Ergin isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda Kerbela olayı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin şehit edilişinin yıl dönümü münasebetiyle şu duygu dolu şiiri bizimle paylaşıyor. Kerbela, ey kalplerimizin takıntısı, ey gözyaşlarımızla akan ırmak, şimdi yüreklerimizden damla damla kan akmaya başladı berrak suyuna. Kerbela, ey aşkın ateşle yorulduğu sahra, kalplerimizi senden sıçrayan ateş hiç sönmüyor. Öyle bir ateş ki cehennem narını serinlik ve selamete çevirir. Kerbela, ey kanlı meydan, her imanlı yürek sana şah damarından bağlıdır, kalplerimize aşk akıtmaktasın. Ve biz davan uğruna kanlarımızı pek kıymetsiz görmekteyiz. Kerbela, ey kalplerdeki tatlısızı, diller seni anlatmaya aciz, sözde şiirde tükenir. Sen hala taptaze kalırsın. Sen ki kuru toprağından nice mana ırmaklar akmaktadır. Kerbela, ey kanın kutsallaştığı, ey canın canana ulaştığı, ey dinin aşka dönüştüğü, ey imanın destanlaştığı aşk sahrası. Kerbela, ey dinmeyen sızı, ey bitmeyen acı, ey merhemsiz yara, ey kurumayan kan, ey sönmeyen alev, ey sonsuz öykü, ey duraksız kervan, ey tarifsiz güzellik. Kerbela, ey aşk, ey gözyaşı, ey can, ey canan, ey kan, ey Kenan, ey yol, ey kervan, ey su, ey ateş, ey barış, ey savaş, ey kardeş, ey bacı, ey ana, ey evlat, ey yara, ey merhem, ey dert, ey derman. Kerbela, ey Kerbela, hangi sayfanı açsam kalbim titriyor. Kanım coşuyor, gözyaşlarım revan oluyor. Hangi sayfandan, hangi satırından başlamalıyım? Anadan mı, oğuldan mı, kardeşten mi, bacıdan mı, babadan mı, kızdan mı, yetmişlikten mi, 6 aylıktan mı? Vefadan mı, cefadan mı, susuzluktan mı, yalnızlıktan mı, vedadan mı, umutsuzluktan mı, oklardan mı, kılıçlardan mı, kandan mı, gözyaşından mı, çığlıktan mı, naradan mı?
Seni en iyi gözyaşları anlatıyor. Çünkü gözyaşının rengi yoktur. Acıyı da anlatır, aşkı da. Ateşi de anlatır, suyu da. Ayrılığı da anlatır, kavuşmayı da. Hüznü de anlatır, sevinci de. Gülü de anlatır, dikeni de. Evet, seni Zeynep'in gözyaşlarına sormalı ey Kerbela. Kardeşinin ardından baka kalmıştı ya giderken. Dur demişti, bir kez daha bakayım sana. Harabede için için ağlayıp sarayda aslan gibi kükreyen Zeynep. Sakininin minik ellerine sormalı seni. Çaresizliği ve hüznü kucaklayan o minik elleri. Hüseyin'in ayaklarına gitme diye sarılan elleri. O kanlı toprağı başına savuran elleri. Fırat yolunda düşmüş bir çift uzun kol vardı. Seni işte o kollara sormak lazım ey Kerbela. Hani sağ kolum kesilse de sol kolumla savunurum dinimi diyerek. Sol kolunu da canını da hak uğruna veren kahramanın kollarına. Ey Kerbela, 3 gününü anlatmaya 3 asır yetmez senin. Sen bir aşk madenisin tükenmeyen. Sen bir hikmet çeşmesisin kurumayan. Sen candan bir sızısın dinmeyen. Sen bir deryasın sahilsiz. Sen kalpte imansın sarsılmayan. Kerbela, ey Kerbela, selam o mübarek toprağına. Selam toprağına dökülen kanlara. Selam üzerinde akan gözyaşlarına. Selam seni kıble edinen tüm gönüllere.
Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. Leyla Tekin isimli dinleyicimiz şu yazıyı bizimle paylaşıyor. Küresel katiller işgal faaliyetlerini sürdürürken mağdur edilen halklar canlarını korumak için dillerini bilmedikleri coğrafyalara hicret edip dışlanmışlığa ve büyük meşakkatlere maruz kaldılar. Ülkemizdeki durum da bundan pek farklı değil. Yerli faşistler bu insanları emeklerine ortak olan asalaklar olarak görüyor, dışlıyor, horluyor ve hayatı zehir ediyorlar. Faşistler bu insanların yurtlarını niçin terk etmek zorunda kaldıklarını, niçin gurbete düştüklerini sorgulamıyor. Büyük katillere ellerindeki kanın sebebini soramıyor. Şiddet eğilimlerini zayıflar üzerinden gidermeye çalışıyorlar. Ülkemizde yaşayan mülteciler bir yandan verdikleri ağır kayıpların yasını tutarken, diğer yandan hicret ettikleri ortama uyum sağlamaya ve geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Vicdani hassasiyetlerini kaybeden yerli faşistler ise mağdurların çaresizliğini fırsat bilip rutubet kokan evleri bu insanlara fahiş fiyatlara kiraya veriyor ve onları mahallenin istenmeyen insanları olarak ilan ediyorlar. Mülteciler ekonomik, sosyal, kültürel alanda yaşadıkları zorlukları aşmaya çalışırken onlar seslerini yükselterek koro halinde bağırıyorlar. Mültecileri istemiyoruz. Ne kadar hazin bir tablo değil mi?
Evet Leyla Hanım.
Yani isim vermiyorum. Geçenlerde televizyondan izlerken yani bu birçok yani medya bunu duyurdu. Herkes de biliyor. Bir şehir belediye başkanı konuşurken dedi ki biz su fiyatlarını, hizmetlerin fiyatını 10 kata çıkaracağız mülteciler için. Bunları istemiyoruz. Allah Bunlar Allah. Aynı hakka sahip olmamalıdır.
Allah Allah.
Yani hangi partinin olduğunun ismi de vermiyorum ama dinleyiciler, muhataplar biliyorlar ne kadar hazin. Yani bunları düşünmüyorlar mı?
Geçenlerde de medyada bir haber çıkmıştı. Ankara'da mültecilerin yaşadığı bölgeye saldırmışlar, adeta camları kırmışlar. Yani gerçekten o insanlar da mülteci duruma düşmek istemezler tabii ki. Yurdunu, evini bırakıp evet. Başka bir ülkeye sığıntı olmak istemezler.
Madem bunu almışsın içeri ama bu kadar yani insanlığa aykırı ahlak dışı davranışlar, evet. Bunlara karşı propagandalar olmamalıdır. Onlar da insandır. Yani bu şekilde davranmak yakışmaz hiçbir şekilde.
Aslında Leyla Hanım'ın halka. Mektubunun devamı da aynı şeyi
evet, devam ediyor. Evet, isterseniz devamını siz okuyun.
Leyla Hanım şöyle diyor, dönsünler diye nasıl dönsünler, nereye dönsünler, ülke mi kaldı ortada? Allah'ın bahşettiği merhamet duygusunu kaybeden ırkçı faşistler, bir dakikanızı ayırıp bu insanları anlamaya çalıştınız mı hiç? Düşmez kalkmaz bir Allah vardır derler. Siz bu duruma düşmüş olsaydınız ne yapardınız? Başınızın üzerinden kurşunlar yağsaydı, her gün bir yakınınızı kaybetseydiniz, şiddet, yoksulluk, belirsizlik ve işgal görüntüleri ile baş başa kalsaydınız ne yapardınız? Direnirdik diyorsunuz da uzaktan ahkam kesmek kolaydır. Yaşamadan anlayamazsınız o insanların hallerini. Farz edin ki mültecilere yaşam hakkı tanımamak için elinizden geleni yaptınız. Suyu, ekmeği, istihdamı, hatta soludukları havayı dahi belli bir bedele bağlayıp düşene bir tekme de siz attınız. Peki bu neyi halledecek? Bu kararınızla hangi sorun üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorsunuz? Leyla Hanım'ın mektubu devam ediyor fakat galiba süremiz pek fazla değil. Evet. O yüzden kendisine çok teşekkür ediyoruz bu kadar dokunuklu bir mektup için.
Tabii. Sıradaki telefon mesajımızı dinleyelim.
İyi akşamlar. Ben Edirne'den arıyorum. Bölgemiz çok grift bir düşmanlıklarla karşı karşıya bulunuyor. Bu aşamada halkların gönül birliği ve dayanışması çok önemli ve şunu da vurgulamak isterim. Tüm dünya vazgeç dediğinde umut fısıldar. Bir kez daha dene diye onun için zafer bölgemizin halkına aittir diyorum. Ekibinize de başarılı yayınlar diliyorum. Esen kalın.
Aziz dinleyicimize bizi arayıp görüşlerini ilettiği için çok teşekkür ediyoruz. Thank you.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsley.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için +0 98 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız +0 98 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak belirtmek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresini kullanabilirler.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda İhsan Dursun, İsmail Yılmaz ve Zeynep Varol isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Muhterem dinleyiciler, bilindiği üzere 2021 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebzeler Yılı olarak belirtilmiştir.
Bizler de bu konuyu fırsat bilerek sizler için Meyve ve Sebzelerle Yakından Tanışalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde otsu bitkilerden ıspanak ve faydalarından bahsedeceğiz.
Bilindiği üzere sebzelerin beslenme sepetinde olması çok önemlidir. Zira sebzeler insanın yaşamak için ihtiyacı olan birçok besin maddesini en doğal yönleriyle karşılıyor. Böylece insan sağlığı korunurken bazı kronik hastalıkları da önler. Bu yüzden birçok uzman, doktor daha fazla sebzenin beslenme modellerinde tüketilmesini öneriyorlar.
Sebzeler sağlıklı kan basıncı için önemli olan potasyum bakımından yüksektir. Sebzelerde C vitamini ve A vitamini de dahil olmak üzere diğer vitaminlerin varlığı sağlıklı diş etleri, dişler, cilt, gözler, enfeksiyonlarla savaşmak ve yaraları iyileştirmek için önemlidir. Sebzeler ayrıca vücudu hücrelerdeki hasarlara karşı koruyan antioksidanlar içerir. Beslenme uzmanları günlük diyette sebze yemenin kalp hastalığı, kanser, Parkinson, damar sertleşmesi, kalp krizi ve Alzheimer riskini azalttığını savunuyorlar.
Sebzelerdeki liflerin de birçok faydaları vardır. Lif, sadece bitkisel gıdalarda bulunan önemli bir besindir. Araştırmalara göre sağlıklı bir diyette lif kullanımı atar damarlardan kötü kolesterolün atılmasına ve kalp hastalığı riskinin de azalmasına yardımcı olur. Lif ayrıca sindirim sistemi çalışmalarının iyileşmesinde, kan şekerini kontrol etmede ve kanseri önlemede etkilidir. Tüm sebzeler sağlıklı vitaminler, mineraller ve lif içerir. Bununla birlikte bazılarının diğer sebze türlerine göre istisnai ve daha fazla avantajı vardır.
Bugünkü sohbetimizde hepinizin yakından tanıdığı ıspanağın yararları ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Farsça'da ıspanaç kelimesinden türetilen çok bilinen bir bitkidir. Araştırmacılar ıspanağın İran'a özgü bir bitki olduğuna ve 2000 yıl önce İran'da yetiştirildiğine ve eski İranlıların özelliklerini fark ettiğine ve miladi 1. yüzyılın başından itibaren yavaş yavaş dünyanın diğer bölgelerine yayıldığına inanıyorlar. Tarihsel kanıtlara göre ıspanak Çin'de 7. yüzyılda ve İspanya'da 12. yüzyılda yetiştirildi. Ispanak ekimi 1806'da Amerika'da başladı.
Görünüm açısından 1 veya 2 yıllık otsu bir bitki olan ıspanak düz, oluklu bir gövdeye sahiptir ve 30 ila 80 cm yüksekliğindedir. Tüysüz olan bu bitkinin çiçekleri Haziran-Eylül ayları arasında çıkar ve yeşilimsi bir renge sahiptir. Ispanağın kullanılan kısmı ise etli ve koyu parlak yeşil renginde olan yapraklarıdır. Beslenmedeki önemi nedeniyle genelde dünyanın birçok yerinde yetiştirilen ıspanak mükemmel bir kalsiyum, çeşitli vitaminler, demir ve antioksidanlar kaynağıdır.
Ispanak, vejeteryan ve vejan diyetlerinde süt ve et yerine kullanılan yüksek miktarda kalsiyum ve protein içerir. Bir fincan çiğ ıspanak daha çok sudan oluşur ve sadece %7 kalorisi vardır. Ispanaktaki K vitamini sağlıklı bir vücut için, özellikle de kemikleri güçlendirmek için gereklidir. Ayrıca vücuttaki kalsiyum emilimini artırır. Ispanaktaki K vitamini ve folat cilt lekelerini yok ederken cildi aydınlatır. Pürüzsüz ve parlak bir cilt istiyorsanız diyetinize ıspanağı mutlaka ekleyin.
Ispanak önemli miktarda B vitamini içerir. Bu yüzden cildinizi güneşin zararlı ışınlarından güçlü ve doğal bir şekilde tıpkı güneş kremleri gibi korur. Cildi güneşin zararlı ışınlarından korumak, cildi güneş yanıklarından korumanın yanı sıra cilt kanserini de önler. Araştırmalar ıspanak yapraklarının kan basıncını düşürebildiğini ve kalp sağlığını da korumada etkili olduğunu gösteriyor. Ispanak ayrıca bol miktarda demir içerir. Bu da enerji, kan yapması ayrıca kas ve sinir sisteminin fonksiyonlarının iyileşmesi için gerekli olan magnezyum seviyesini yükseltmek için yararlıdır. Bu sebze yüksek miktarda A vitamini içerir ve zengin bir C vitamini, magnezyum, B9 vitamini olan folat, kalsiyum ve antioksidan kaynağıdır.
Son zamanlarda yapılan araştırmalar yeşil yapraklı ıspanak gibi sebzelerin karaciğeri detoksifiye etmek ve temizlemek için çok iyi olduğunu göstermiştir. Bu yüzden bazı durumlarda karaciğer yağlanmasının tedavisinde kullanılabilir. Buna ilaveten ıspanak karaciğer sağlığına iyi gelen yeterli miktarda antioksidan, su ve karbonhidrat içerir. Ispanak karaciğeri toksinlerden temizlemeye yardımcı olan bir tür yeşil pigment olan klorofili bol miktarda içerir. Ve hemen hemen tüm yeşil sebzeler karaciğer için iyidir. Ancak en yüksek klorofil içeriğine sahip ıspanak karaciğeri temizlemede daha çok etkilidir.
İyileştirici özellikleri açısından da insanlar uzun zamandan beri ıspanağın besin değerinin diğer sebzelerden fazla olduğuna inanmışlardır. Zira azot ve hidrokarbon yüzdesi yüksektir. Ispanak demir, fosfat ve klorofil içerdiğinden dolayı halk arasında kansızlık olan hastalığı iyi gelir. Buna ilaveten ıspanağın tüketimi ise kalın bağırsağın boşalmasına da kolaylaştırır. Ispanak, sekreten hormonu içermesi nedeniyle mide, bağırsak ve pankreas salgınını güçlendirir. Safra salgınlarını artırır ve bağırsağı duman şeklindeki hareketlerini de geliştirir.
Ispanak, A, B, C ve D vitaminlerini içerdiğinden vücuttaki bu vitaminlerin eksikliğini gidermek için en iyi besindir. Bu nedenle çocuklarda, gençlerde, yaşlılarda, kansızlığı olanlarda ve tüm kronik hastalığı olanlarda beslenme modellerine ıspanağın eklenmesi önemli önerilir. Pişmiş ıspanak, geleneksel tıpta kuru öksürük, astım, ses kısıklığı, kabızlık, romatizma, gut, sinir güçlendirme, iskorbüt ve az miktarda süt salgısını gidermek için yaygın olarak kullanılır.
Ispanak genelde salatalarda, sandviçlerde ve smoothie'lerde çiğ olarak kullanılır. Pişmiş ıspanak ise önemli yararları vardır ve makarna ve çeşitli çorbalar için iyi bir seçenek ve protein içeren gıdalara da bir takviye besin maddesidir. Ispanak herhangi bir biçimde sebze olarak yenebilir ancak soslar eklenerek minerallerin etkisi azaltılmamalıdır. Tüm sebzeler için geçerli olan genel bir kural olarak her bitkinin en basit besin türü vücut üzerinde en tedavi edici ve besleyici etkiye sahiptir.
İran'da ıspanak özellikle bir nevi aş, ayrıca erikle birlikte sulu yemeği olan ve İran'da pilavın yanında yenilen bir çeşit horeş olarak pişirilir. Buna ilaveten ıspanak İran'da borani olarak bilinen yoğurtla birlikte diğer yemeklerin yanında meze olarak da tüketilir. Fakat tüm yararlarına rağmen artrit rahatsızlığı ve safra taşı olan hastaların ıspanak yememesi gerektiğini unutmayalım. Zira ıspanaktaki oksalat bu hastaların rahatsızlığını artırabiliyor.
Ispanak her türlü toprakta ve özellikle ilkbaharda zengin topraklarda yetiştirilebilir. Bu yüzden evinizde ıspanak yetiştirme imkanınız varsa muhakkak bunu deneyin. Böylece her zaman taze ıspanağınız olsun. Şimdi sizlerden ayrılmadan evvel ıspanak ile yapılan bir smoothie yapımını anlatmak istiyoruz. Bunun için 2 fincan kıyılmış ıspanak, 1 adet doğranmış elma veya armut, 1 adet kereviz sapı, yarım ölçek limon suyu, ölçeğin yarısından fazla suya ihtiyacımız var.
Şimdi yapımına gelince kıyılmış ıspanakları, kereviz sapı, elma veya armudu iyice yıkayın. İrice doğranan elma veya armudu kereviz sapı ve su ile birlikte mikserde çekin. Ardından limon suyu ve ıspanağı da ekleyin ve homojen bir sıvı elde edinceye kadar karıştırın. Karışımı bardağa boşaltın, süsleyerek tüketin.
Muhterem dinleyiciler, bugün sizlerle ıspanak hakkında kısaca konuştuk.
Görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize iletebilir. Yayınlarımızı da www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını ele alacağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, hamaset oluşturmada sabır ve şükretmenin zaruretine vurgu yapıyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Kur'an'ın diğer ayetleri gibi çok anlamlı ve içerikli bir ayet İbrahim suresindedir. Bugün bu ayet ve bu ayetin ardındaki ayetler üzerinde duracağız. Andolsun Musa'yı kavmini karanlıklardan nura çıkar, onlara Allah'ın günlerini hatırlat diye tavsiye ediyor, emrediyor Hazreti Musa'yı Allah'ın günlerini hatırlatmaya. Allah'ın günlerini hatırlatta iki ihtimal var. Fakat bizim bu ayetten maksadımızda bir şey fark etmiyor. Bir ihtimal Allah'ın günlerini hatırlat demek istiyor. Bir ihtimal de Allah'ın günlerini, dini, kıyameti onlara hatırlat. Allah'ın günlerinin önemi burada belli oluyor ki Musa Azimuşşan ilahi peygamber, Allah günlerini halka hatırlatmakla görevlendiriliyor. Sonra şöyle buyuruyor: şüphesiz bunda çokça sabreden ve şükreden herkes için gerçekten ibretler vardır. Allah'ın günleri ayetlerdir, nişanilerdir, yolun sebebidirler. Kimler için? Bu iki özelliğe sahip olanlara, sabırlı olanlara ve şükredenlere. Sabredenler, yani tepeden tırnağa direniş ve sabır olandır. Baştan sona sabır ve direniş. Şükredenler, yani nimeti tanıyan ve şükreden. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Seyyid İbrahim Reis'i kabineyi kurmaktaki stratejisini açıkladı. İran savunma sanayinin yaptırımlar ve tehditlere kesin cevabı geldi. Hatipzade hiçbir İranlı müsteşar Yemen'de bulunmadığını belirtti. Japonya Dışişleri Bakanı Tahran'a geldi. Lübnan müftüsü, Amerikan stratejisi döneminin bittiğini söyledi. İran gümrük sözcüsü, Milek sınırının açık olduğunu bildirdi. İstanbul Adası'nda, Heybeli Adada yangın meydana geldi. 5 Türkiye askeri Suriye kuzeyinde hayatını kaybetti. Beşar Esad terörizm ve radikalizm Avrupa'nın Orta Doğu'daki yanlış siyasetlerinin sonucu olduğunu belirtti. Haber kaynakları CNS'in savaş uçaklarının Gazze'deki kimi hedeflere saldırdığını duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti Sanma Bakanlığı, Ermenistan'ı Azeri askeri güçlerine çeşitli yönlerden ateş açmakla suçladı.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Sede aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.